Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Şubat 2017 sayısından yazılar paylaşacağız ve ilk olarak da bir mülakatı aktaracağız. Evet, Yusuf Temizcan'ın gerçekleştirdiği Kızılay Genel Başkanı'nın Doktor Kerem Kınık'la konuştuğu mülakat Yeni Türkiye, Yeni Kızılay'ı doğurdu başlığıyla dergide yer buluyor ve bu mülakatı aktarıyoruz size. Kızılay son dönemde çok ciddi bir değişim geçirdi. Hantal bir devlet kurumu görüntüsünden çıkarak aktif bir STK haline geldi. Tüm mazlum coğrafyalara Türkiye'nin dost elini ulaştırmakta kalmıyor artık, eğitim ve gençlik gibi alanlarda da varlığını gösteriyor. Özellikle Suriyeli kardeşlerimizin ülkemizde rahat edebilmeleri için çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Gurur duyduğumuz tüm bu faaliyetlerin arkasında olan kişiyle Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık'la Yeni Türkiye'nin Yeni Kızılay'ını ve gönüllülüğü konuştuk. Kızılay'ı son zamanlarda ilgi ve gururla takip ediyoruz. Şu an sınırlarımız içinde ve dışında temel olarak neler yapılıyor, anlatabilir misiniz? Öncelikle bizlere Kızılay'ımızı gençlere de anlatma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu soru çok kapsamlı bir soru ama ben özetleyerek cevaplamaya çalışacağım. Yurt içinde bizim yaklaşık 700 şubemiz var. Bu şubelerimiz her gün kendi bölgesinde kapısını çalan tüm ihtiyaç sahiplerinin derdine derman olmaya çalışır. Bugünlerde de kar kış nedeniyle yolda kalanlara yardımdan tutun da evsiz sokakta kalanlara kadar kimseyi aç ve açıkta bırakmamaya çalışıyoruz. Yurt içinde aşevlerimizde her gün on binlerce kişiye yemek çıkarıyoruz. Öğrenci yurtlarımızda binlerce kardeşimizi misafir ediyoruz. Kentlerimizdeki başta Suriyeli olmak üzere yabancı misafirlerimize milletimizin yardım elini uzatmaya gayret ediyoruz. Yurt içindeki faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü kan hizmetleri oluşturuyor. Hastanelerde hiç kimsenin kan eksikliği nedeniyle mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Kemik iliği bankamıza donör kayıtlarını sürdürüyoruz. Bir yandan da kandan elde edilen ilaçların ülkemizde üretilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yurt dışındaysa çalışmalarımızın ağırlıklı bölümünü Suriye ve Irak oluşturuyor bugünlerde. Suriye'deki savaş ve savaşın ortaya çıkardığı insani acı Türk milletinin malumu. Bu acıyı dindirmek, en azından azaltmak için de övünerek söylemeliyim ki Türk milleti elinden geleni yapıyor. 6 yıldır yemeğinden, çocuğunun ihtiyacından kesip Suriyeli kardeşlerine veriyor. Buna da Kızılay'ı vesile kılıyor ki bu bizim en büyük gurur kaynağımız. Irak'ta da bitmeyen bir acı var maalesef. DAEŞ'in Irak'a girmesiyle artan acılarla da mücadele ediyoruz. Musul operasyonuyla paralel çalışmalarımız Irak'ta devam ediyor. Türkmen kardeşlerimizi özellikle yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Başta Somali olmak üzere Afrika'daki, Uzak Asya'daki, Balkanlar'daki çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor bir yandan. Göreve geldiğiniz zaman içe dönük seferberlik ilan ettiğinizi söyleyerek sahada daha paydaş, daha ortak iş yapan, STK'larla daha barışık, toplumsal kesimlerle daha diyalog halinde devletiyle eş güdümü artırmış bir Kızılay göreceğiz demiştiniz. Bu ifadenizden zihinlerdeki hantal devlet kurumu Kızılay'ı değiştirip aktif bir STK haline getirmeyi hedeflediğinizi anlıyorum ben. Bunu gerçekleştirdiğinizi de görüyorum. Nasıl mümkün oldu? Aslında gerçekleştirdiğinizi görüyorum diyerek bize iltifat ediyorsunuz. Bizse kendimizi daha objektif değerlendirdiğimizde gerçekleştirmek yönünde önemli bir yol aldığımızı görüyoruz. Fakat daha gidecek yolumuz olduğunun da farkındayız. Kızılay her ne kadar devletle doğrudan çalışan bir kurum olsa da 148 yıllık geçmişiyle aslında Türkiye'de sivil toplumun da önemli kurumlarından biri. Zira bilindiğinin aksine Kızılay devlet yapılanmasının hiyerarşisinin içinde bir kurum değildir. Devletten ödenek almadan tüm çalışmalarını bağışlarla oluşturduğu bütçelerle yürütür. Bunun için de soruda da söylediğiniz gibi tüm paydaşlarla sağlıklı ilişkiler kurmak, geliştirmek daha çok da bizlerden yardım bekleyen mağdur ve mazlumların hakkıdır. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Kimseye büyüklenecek halimiz yok. Derdimiz aynı. Madem ki bir derde derman olmaya çalışıyoruz, el ele verirsek daha çok gözyaşını dindirebiliriz. Devletimizde çekişmeyi zaten düşünmeyiz. Tüzüğümüzde de yer alan ifadesiyle insani çalışmalarında devletimize yardımcı olmak için çalışan bir kurumuz. O zaman şöyle soralım. Yeni Türkiye'nin, yeni Kızılay'ın misyonu nedir? Kızılay'ımızın tarihi misyonuyla yeni Türkiye'nin misyonu ne mutlu ki örtüşmüş durumda. Kızılay 148 yıldır dil, din, mezhep, ırk vesaire ayrımı yapmadan dünyanın neresinde olursa olsun insani acıları dindirmeye çalışıyor. Elbette ki gönül coğrafyamız bizim için ayrı bir önem taşıyor. Balkanlar, Afrika, Orta Doğu, Asya bizim hem gönül coğrafyamız hem Kızılay olarak etki alanımız. Özellikle dünyanın bu bölgelerinde kimin ayağına bir taş değse yönünü Türkiye'ye dönüyor. Biliyor ki yeni Türkiye onları yalnız bırakmayacak ve yeni Türkiye'nin Kızılay'ı onların yaralarını sarmak için belki de onların kendi yardım kuruluşlarından bile önce koşup gelecek. Biz gönüllü olmayı kendimizden geçip başkasında dirilmek olarak anlıyoruz. Bizi ebedi gençliğe götürecek bir derdin peşinden gitmek olarak yorumluyoruz. Kızılay'da aslında kurumsallaşmış büyük bir gönüllülük organizasyonu. Biz genç arkadaşlarımıza gönüllülüğün önemini her fırsatta anlatıyoruz. Sizin kelime dünyanızda gönüllülük neye tekabül ediyor? Gönüllülük benim nezdimde sadece Allah'ın rızasını bekleyerek bilgisini, zamanını, maddi imkanlarını, bir becerisini vesaire kullanarak bir kardeşinin yardımına koşmak anlamına geliyor. Buradaki temel mesele yapılan bu yardım karşılığında hiçbir menfaat beklememekte yatıyor. Kızılay olarak da bizim felsefemiz bunun üzerine şekilleniyor. Biz Kızılay yöneticileri yine sanılanın aksine birer devlet memuru değiliz ya da bu vazifeleri belirli bir ücret karşılığında yapılan kimseler değiliz. Kızılay Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, tüm il ve ilçelerdeki 700 şubemizin yöneticileri hiçbir isim altında, hiçbir ücret almadan yaparız vazifelerimizi. Birçok derneğin ve vakfın aksine bizlerde huzur hakkı, toplantı ücreti vesaire gibi bir ücretlendirme de yoktur. Eğer kabul edilirse sadece Allah'ın rızası için yaparız bu görevleri. Ben bu göreve geldikten sonra yaptığım ilk konuşmada da Allah'ıma bunun için hamd ettiğimizi söylemiştim. Bir kez daha bana bu görevi nasip eden Allah'ıma iyiliğe vesile kıldığı için hamd olsun. Gençler de gönüllülük yaptıkları tüm işlerde bir menfaat beklemek şöyle dursun, onlara o imkan verildiği için Allah'a hamd eden bir bilinçle hareket etmeliler. Onları dünyanın dertleriyle dertlenmeyen gençlerden ayıran gönüllü yaptıkları işlerdir. Kızılay Suriye'de neler yapıyor şu anda, son durum nedir? Suriyeli kardeşlerimize yönelik yaptığımız çalışmaları aslında 3 başlık altında toplamak yapılan işin anlaşılması açısından daha iyi olabilir. Birincisi, evlerini, vatanlarını bırakarak Türkiye'ye sığınmış olan kardeşlerimizden kamplarda kalanlara yönelik çalışmalarımız. Sayıları 250 bini bulan bu kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarını devletimizin ilgili birimleriyle karşılıyoruz. İkincisi, 81 ile yayılmış kardeşlerimiz. Bunlara da 700'e yakın şubemiz aracılığıyla her türlü desteği sürdürüyoruz. İllerde toplum merkezleri kuruyoruz. Bu kardeşlerimize, özellikle de kadın ve çocuklara savaş travmasını atlatmaları, meslek edinmeleri, eğitimlerini sürdürmeleri noktasında destek oluyoruz. Bir de Suriye'de kalan kardeşlerimiz var. Son olarak Halep'te yaşananlar tüm dünyanın malumu. Halep'teki insanların tahliyelerine eşlik edip İdlib'de güvenli bölgelere yerleşmelerini sağladık. Şimdi onlara çadır kent kuruyoruz. Giyecek, yiyecek, barınma gibi her türlü ihtiyaçlarını AFAD, İHA, Hüdayi Vakfı ve benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çözüyoruz. Suriye içine ayrıca çeşitli sınır kapılarından uluslararası gözlemcilerin eşliğinde sürekli yardım malzemesi gönderiyoruz. Ayrıca İdlib bölgesinde iki hastane kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okurlarımız sizinle gönüllü olarak neler yapabilir? Yukarıda da bahsettiğim gibi Kızılay en başından bir gönüllü organizasyondur. Gönüllü olarak aramıza katılacak olan gençler, hatta sadece gençler de değil, bu dergiyi okuyan tüm kesimlere seslenmek isterim. Fikrini, emeğini, zamanını, becerisini bize ayırabilecek olan herkesin Kızılay'da yapacak bir işi var. Afet çalışmalarımızda, sosyal hizmet çalışmalarımızda, yaşlı konuk evlerindeki çalışmalarımızda bize eşsiz katkılar sunabilirler. Kan bağışı organizasyonunda onlara ayrıca büyük ihtiyacımız var. Biz kendimizi bu ülkenin yardım eli olarak tanımlarız çoğu zaman. Daha fazla insana yardım etmenin yolu daha fazla elin bir araya gelmesi. Herkesi Kızılay'la temas kurmaya davet ediyorum. Değerli dinleyenler, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'la yapılan Yeni Türkiye, Yeni Kızılay'ı doğurdu başlıklı mülakatı paylaştık. Evet, bu mülakatın sahibi Yusuf Temizcan. Bunu da paylaşalım ve bir başka yazıyla Sesli Dergi'ye devam edelim. Değerli dinleyenler, sırada İbrahim Bozbeşparmak'ın kaleme aldığı Bir Gün Döneceğiz başlıklı yazısı var. Haber sitelerinde, saat 18 kuşağı haber bültenlerinde, sosyal medya hesaplarında bayağı gezdi o fotoğraf. Görmüşsündür. Halep'te bir duvar önünde bir çift. Kız erkeğin omuzuna koymuş başını, duvarda o yazı. Sonra bir otobüsün tozlu camına yazılmış o yazı. Arkada mahzun bakışlı bir çocuk. Aslında o yazıyı görür görmez yazmam gerekiyordu yazımı. Ama bekledim biraz. Biz milletçe aceleciyizdir malum. Sabırsızız işte canım yedi kuşak dededen. Bekledim ki hemencecik dönsün Halepliler Halep'e. Nişanlılar evlensin, 40 gün 40 gece düğün kurulsun. Evler onarılsın, şehitler mezara konsun. 3 gün ağıt yakılsın. Bekledim ki Halep sokaklarında yeniden top sektirilsin. Kepenkler besmeleyle kaldırılsın. Henüz dönmediler, dönemediler. Yazdım bak ben de. Çocukluğumda en çok ne korkuturdu beni biliyor musun? Hırsız kambur cüceler, çık değil, dev anaları, ejderhalar, üç harfliler, ölüler, ölümlüler. Bunlar da değil. Karanlık, yükseklik, yalnızlık, yanmak, boğulmak, kül olup rüzgarda savrulmak. Değil. Evimizin bir gün boş kalması, sonra örene, harabeye dönmesi. Hasır tavana akseden soba alevinin ışıltısında hayal ederdim. Hayallerim bahsettiğim korkumda tıkanırdı. Yıllar sonra gelmişim evime. Allah geçinden versin babam vefat etmiş. Allah geçinden versin annem vefat etmiş. Biz kardeşlerimizle büyük şehirlere göçmüşüz tabii. Tabii diyorum, aslında tabii olan köyden, kasabadan hiç göçmemektir ya, neyse. İşte gelmişim baba evinin önüne, köyde kalan birkaç çocuk camları kırmış. İşe yarar ne varsa çapula kurban. Tavan yer yer çökmüş, duvar yer yer yıkılmış. Tavan ki üste dedim ne hayallerime perde olmuşluğunu. Tavan ki babamın cigara dumanı sinmiş, derdi sinmiş üstüne. Tavan ki annemin duası, umudu sinmiş üstüne. Babamın cesur, güçlü, endişeli sesi var bu tavanda. Annemin emin, tevekküllü, hisli sesi var. Kardeşimin şen, şakrak gürültüsü, gülüşü var. Bacımla atışmalarımız var. Almanya'dan gelen pastellerle baştan uca boyayıp annemi üzdüğüm duvar. Bütün suç duvarda anne. Yıkılasın duvar, annemin kalbini kırdın. Yıkılmış duvar. Hatıralar yıkılmış. O metruk odalarda ne hatıralar vardı da yıkılmış bir bilsen. Sonra şöyle uyanırdım kurgumdan ve uykuya dalardım sonra. Allah'ım, annem hiç ölmesin, babam hiç ölmesin, evimiz hiç ölmesin, hatıralarımız hiç ölmesin. Ben bir kenara diyeceğim şu Halep'te böyle kaç ev vardır ölmüş, kaç hatıra ölmüştür Halep'te, kaç anne ölmüştür, kaç baba ölmüştür. Katillerin elleri kırılsın emi, anıları bombalayan vicdansız düğmeye basan ellerin kırılsın emi, sevdaları bombalayan vicdansız düğmeye basan ellerin kırılsın emi. Sevda dedim de aklıma ne geldi bak. Halepli sevdalılar geldi. Ne oldu sevdalarına? Ağlarlar akıllarına geldikçe gülüştükleri. Birbirlerine sevdalandıkları mektep akıllarına gelir. Bombalanmış ağlarlar. Yerlerine gül dedikleri bahçe yaralanmış ağlarlar. Altında hasbihal ettikleri söğüt parçalanmış ağlarlar. Sevdalılar bunlar, ellerinden ağlamaktan başka ne gelir? Tam verecekti babası, canı çıkası zalimler. Her şey hazırdı. Tatlı alınacak dükkan, patlattınız. Düğün yapılacak meydan, yaktınız. Alyansları takacak dede, vurdunuz. Sevdaları bombalayan vicdansız, düğmeye basan ellerin kırılsın emi. Sonra bir de sokaklar var ki sorma. Misket yuvarlayan çocukların sokakları. Taştan kaleleriyle kaç penaltı atmıştı. Kiliste bir çadır kampında, gözyaşları yanaklarında, çamur olmuş çocuklar o sokaklarda. Güneş uyanmadan uyanıp kaç kere camiye baston salladı amcalar o sokaklarda. Sokakları bombalayan vicdansız, düğmeye basan ellerin kırılsın emi. Bir gün döneceğiz. O duvarda yazan yazı buydu. Otobüsün camında da bu yazıyordu. Elhamra'yla vedalaşırken de böyle demiştik biz. Yahya Kemal Üsküp'e bakıp bir ah çekip böyle demişti. Fahrettin Paşa hani Medine müdafi, namı diğer çöl aslanı, Ravza'dan ruhunu orada bırakıp böylece ayrılmıştı. Kırım bizi bu vadimizle hatırlar, vefasız Kosova'da, vefasız kısmı Akif'e ait zayıflığımıza bakıp inanmıyor musun döneceğimize? Biz Mekke'den de böyle garip ayrılmıştık. Dönüşümüz nasıl olmuştu ama? Allahu Ekber Kebira, Velhamdülillahi Kesira, Subhanallahi Bukrata ve Asile. Yer gök bembeyazdı. Tevazu kazanmıştı. Gariplik kazanmıştı. Mazlumlar kazanmıştı. Bir gün döneceğiz. Önce o kahraman kır atıyla dört nala gönlümüze, zihnimize, pazumuza dönecek. Sonra biz tüm hasretliklerimize döneceğiz. Sevdalılar kavuşacak birbirlerine. 40 gün 40 gece düğünler kurulacak. Tatlılara şerbetler dökülecek. Şenlenecek evimiz, barkımız, sokağımız. Uçurtmalar salacağız gökdenize. Kuşlar cıvıl cıvıl dönecek etrafımızda. Çocuklarımız korkmadan Anadolu çocukları gibi, pilotlar onları görmese de uçaklara el sallayacaklar. Duvarları, tavanları da onaracağız. Yeniden anılar yuvalansın, sesler yankılansın diyerek. Her sabah emniyetle camiine gidecek amcamız, ezanlar heyecanla okunacak, bayram sabahları, telaşları yaşanacak Halep ve kardeşlerinde. Bir gün döneceğiz. İnanmıyor musun? Hani unutkanlığımız, şeytanın ivası bize Rabbimizin tenbihini unutturmuştu da, günaha meyledip cennetten çıkarılmıştık. Sonra tövbemiz kabul olmuştu da geri cennete dönüş vizesi çıkmıştı hani. Hatalarımızdan döneceğiz önce. Sonra cennet gibi memleketlerimize döneceğiz. Bir gün döneceğiz. Bir münadi bağıracak. Ey insanlar, canınız, malınız, ırzınız emniyettedir. O gün hesap yalnız inatçı zalimlerden sorulacak. Mescidinde, manastırında, kovuğunda ibadetiyle meşgul din adamına dokunulmayacak. silahsıza dokunulmayacak, namuslara el uzatılmayacak, nebatat, hayvanat incitilmeyecek. Bir gün döneceğiz, yeniden toparlanıp Halep'e, sonra varacağız o duvarın önüne, spreyi, tebeşiri neyse artık vereceğiz bir masum çocuğun eline, sonra o da yazacak. Bir gün geri döneceğiz, döndük. Değerli dinleyenler, İbrahim Boz beş parmağın kaleme aldığı Bir Gün Döneceğiz başlıklı yazısını paylaştık Sesli Dergi'de. Ve değerli dinleyenler, son olarak klinik psikolog Mehmet Dinç'in kaleme aldığı Buralı Mısın başlıklı yazıyı sunacağız. Fırsat buldum vaktimi değerlendirmek için bir cumartesi günü Beşiktaş'tan Eminönü'ye yürümeye başladım. Kılıç Ali Paşa Camii'nin önüne vardığımda öğle namazına halen yarım saatten fazla zaman vardı. Namazı Kılıç Ali Paşa Camii'nde kılabilmek için beklemeye razı olarak caminin avlusuna girdim. Abdest almak için şadırvana doğru ilerlerken harikulade bir Kur'an tilaveti duydum. Bir yandan abdest alırken bir yandan da İnşallah tilavet kayıttan değil, canlı olarak camiden okunuyordur dedim içimden. Camiye girer girmez hemen mihraba baktı gözlerim ama mihrapta kimse yoktu. Tam üzülecektim ki Kari'nin müezzin mahfilinde olduğunu gördüm. Neşeyle mihrapla müezzin mahfilinin ortası sayılabilecek bir direğin altına oturdum hemen. Sol yanımda mihrap, sağ yanımda müezzin mahfili olduğu halde gözlerim kubbelerde, kulağım tilavette huzur içerisinde bir süre oturdum. Derken yakınımda oturan bir amcanın bana bir şey söylemeye çalıştığını fark ettim. Döndüğümde amca bana "Buralı mısın?" dedi. Herhalde İstanbul dışından gelmiş olacak, namazdan sonra gitmek için adres falan soracak düşüncesiyle "Evet amca" dedim. Bunun üzerine amca gözleriyle ileride minberin yanında namaz kılan başka bir amcayı gösterdi. "Ne namazı kılıyor bu?" diye bana sordu. Sorunun soruluş amacını anlamamanın yüzüme verdiği şaşkınlığı amca soruyu anlamamış olduğuma verdi ve bu sefer parmağıyla işaret etti aynı amcayı. "Ne namazı kılıyor bu?" Ben hala boş bakıyor olduğum için herhalde amca izah ihtiyacı hissetti ve 8 rekat kıldı zaten. "Şimdi tekrar 2 rekat kılıyor. Ne namazı kılıyor bu?" dedi. Ben sadece "Bilmiyorum amca, bırakın kılsın." dedim. Amca benim bir türlü anlamadığımı düşünmüş olacak ki ümitsiz bir yüzle başını tekrar öteki amcanın tarafına çevirip onu gözlemeye devam etti. Benden nasıl bir ilgi, nasıl bir tepki bekliyordu bilmiyorum. Bildiğim amcanın bu davranışında somutlaşan ancak hepimizin zaman zaman yaşadığı bir problemimiz var. Başka arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi izliyor, gözlüyor, meraklanıyor, sorguluyor, eleştiriyoruz. Bence bu arada 3 önemli nokta gözden kaçıyor. Birincisi o anı değerlendirmek. Öyle ya, Kılıç Ali Paşa Camii'nin harikulade kubbelerinde yankılanan, sesi güzel, kıraati güzel müezzinin okuduğu ruha şifa ayetlerin tadını çıkarmak varken ya da caminin muhteşem mimarisini inceleyip geçmişten bugüne uzanan hayatları, hikayeleri, imkan ve imtihanları tefekkürün keyfini sürmek varken başka bir insanı gözlemlemek hiçbir zarar vermiyorsa o anı kaçırmamıza sebep oluyor. Ki bana göre bu bile oldukça büyük bir kayıp. İkincisi, kendimizi değerlendirmek ve sorgulamak. Birileri bir şeyler yapıyorlar. Onların yaptığının doğruluğunu veya yanlışlığını fark etmeden önce kendi yaptıklarımıza ya da yapmadıklarımıza odaklansak biraz. Doğru bir şey yapıyorsak daha dikkatli, daha içten, daha güzelce yapsak da kimsenin yaptığını görmez olsak. Yanlış bir şey yapıyorsak da hemen kendimizi bir değerlendirip o yanlıştan hızlıca yüz çevirsek, tövbe etsek, af dilesek, birini incittiysek, helalliğini istesek, kendi yanlışlarımızı görmekten ve düzeltmeye çalışmaktan başkalarının ne yaptıklarını fark etmez olsak. Üçüncüsü, birbirimizin yanlış gördüğümüz davranışlarını hemen fark etmemek, aramamak, kolayca bulmamak. Bir şekilde illa karşımıza çıkıyorsa ve düzeltilmesi elzem bir hataysa kimseyle konuşmadan, başkalarının fark etmesine sebep olmadan biz bizzat hatayı yapan kardeşimizin yanına gidip kırmadan, incitmeden güzel ve tatlı bir üslupla yanlışını düzeltmeye çalışsak. Yaptığı kendine göre hata değilse ve düzeltmeye niyeti yoksa ısrar etmesek, hatasının farkına varıp düzeltmek isterse de utandırmadan, mahcup etmeden düzeltmesine yardımcı olsak. Ez cümle diyorum ki, efendim, büyüklere yine verelim kalbimizi ve kulağımızı. Onlar da kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz desinler bize de. Biz başkalarının davranışlarını gözlemek yerine kendi davranışlarımıza ve yanlışlarımıza odaklanalım. Biz kendimizi doğru insanlar olarak inşa etmeye gayret edelim. İyilik rüzgarı elbet kötülük dumanlarını savurur, yok eder. Değerli dinleyenler, Mehmet Dinç'in kaleme aldığı Buralı Mısın başlıklı yazısını paylaştık programımızda son olarak. Bugün Genç Dergisi'nin Şubat 2017 sayısından aktardık yazılarımızı ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Yarın yine aynı saatte farklı yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.